Ayrım 2. Pusu. Jack Higgins. Sayfa 21. Londra'da saat sabah 4'tü ama Holland Park'taki güvenli yerde Giles Roper her zamanki tekerlekli sandalyesinde sanal alemde gezinirken ekranları açıktı ve bombadan yaralanmış yüzü huzursuzdu. Birkaç saat sandalyede uyuyacaktı. Şimdi gece bekçisi Doyle ona salamlı sandviç ve bir bardak çay getirmişti. Sandviçi yedi ve telefonda Monica'nın ahizeden gelen sesini duyduğunda kadehine bir yudum viski koyuyordu. ''Orada mısın Roper?'' ''Başka nerede olabilirim ki?'' ''Sen bu karmaşık evrende sabit olan tek noktasın. Sizin aranıza girdiğimden beri öğrendiğim şey bu. Şan geceyi nerede geçiriyor?''
''Personel bölgesine dönüp yatağa gireli çok oldu. Senin gecen nasıldı? Kurbski etkilendi mi?''
''Dinle de kendin karar ver.''
Anlatması çok uzun sürmedi ve konuşması bittiğinde Roper, ciddiyse neden bir şeyler ayarlayamadığını anlayamadım. Sabah ilk iş Sean ve General Ferguson'la konuşacağım. Sabah seni de aramızda görebileceğiz sanırım.
Kesinlikle.
Monica telefonu kapadı. Roper bir süre düşündü. Alexander Kurbski İngiltere'ye laf taşıyordu. Tanrım, Putin çok sinirlenecekti. Kurbski'yi ekrana getirdi. Kendisi için bile fazla yakışıklı diye düşündü öfkelenerek. Sonra da kaydını çıkarıp dikkatlice kontrol etmeye başladı. Kurbski Bunin'i Pierre'in dışında Volvo'da beklerken buldu ve hızlanmasını söyledi. Bir sigara içti. Bunin şimdiye kadar bir sorun çıkmadı, işe yaradı. Tam bir hanımefendi olmalı dedi. Bu onu küçük görmek olur. Eğer yemi yutarlarsa Paris için heyecanlanmalıyız. Çavuş Lushkov çok memnun olacak. Sırf Putin'i tatmin etmek istediği için memnun olacak. Ve eğer Paris işe yararsa sen bu işin bir parçası olmamalısın Yuri. Kimse senin kim olduğunu bilmemeli. Lushkov senin için bir şeyler düşünecek. Kültür ateşesi mesela, senden iyi bir ateşe olur. Londra'dayken kişisel olarak güvenebileceğin biri olmalı.
''Hala güvendiğine sevindim.'' dedi Bunin.
''Uzun zaman oldu Yuri. Sen benim tanıdığım muhasebeci görünümlü tek GRU adamısın. Kimsenin aklına senin paraşüt birliğiyle Afganistan ve Çeçenistan'da olduğun gelmez.''
''Ama sen eski dostum. Sanki oyuncu seçmelerinden çıkmış gibisin. Sana o ilk yıldan beri usturası cebinde derlerdi, hatırlıyor musun?''
''Çok haklısın.'' Kurbski dışarı çıktı ve döndü kapıyı tutarak... ''Ayrıca iyi kitap yazıyorum.'' dedi.
''Harika kitaplar.'' Bunin gülümsedi. ''Bir şeyden eminim. Putin gidişattan çok memnun kalacak.''
''Putin'in bu ara giden şeylerden memnun olması için birçok sebebi var.'' dedi Kurbski. ''İyi geceler Yuri.'' Kapıyı kapadı ve otele girdi. Moskova, Londra. 2. Bölüm. Her şey 3 hafta önce Londra'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği GRU Merkezi Başkanı Albay Boris Lushkov'un çağrılmasıyla başladı. Moskova'ya onu Putin'in kendisi davet etmişti. Davetin Putin'in güvenlik danışmanı GRU Generali Ivan Volkov'dan değil de Putin'in kendisinden gelmesi Lushkov'u şaşırtsa da reddedilemezdi. Londra'dan Berkeley'ye götürülüp Moskova'ya gitmek üzere bekleyen Falcon, jeti gördüğünde davetin neden Putin'den geldiği belli olmuştu. Bu kendisini en kötüsüne hazırlaması için uyarı niteliği taşıyan bir lükstü. Jette iki pilot vardı ve jet uçuşa hazırdı. Kendisini Sikov olarak tanıtan bir kabin görevlisi uçağa bindiğinde onu bekliyordu. Lushkov oturdu ve kemerini bağladı.
''Sikov, sizinle tanıştığıma memnun oldum albay. Uçuş yaklaşık 7 saat sürecek. Başbakan Putin'in ofisinden geldiğinizde size bunu iletmem söylendi. İçecek bir şey alır mıydınız?'' dedi.
''Büyük vodka. Kalkışlardan nefret ederim. Çeçenistan'da bir kaza geçirdim.''
Sikov ona yasal bir dosyaya benzer bir şey uzattı. Sikov hep yapıldığı üzere bir elinde şişe, diğerinde kadeh vodkayı doldurdu. Lushkov bir içişte bitirdi ve kadehini tekrar uzatarak öksürdü. Sikov bir kadeh daha doldurdu, sonra da küçük mutfağa ilerledi. Lushkov vodkayı yudumlayarak bitirdikten sonra uçak yalpalamaya başladığında dosyayı incelemeye koyuldu. Yazı dolu birkaç kağıt zımbalanmıştı, bir de ona gönderilmiş bir zarf vardı, açtı. Mektubun başında Rusya Federasyonu Başbakanlığından yazılıydı. devamında Albay Boris Lujkov'un dikkatine, ilişikteki rapora çalışacak ve geldiğinizde başbakanla rapor hakkında konuşmaya hazır olacaksınız yazıyordu. Lujkov rapora boş gözlerle bakarak içinde kötü bir hisle öylece oturdu. Falcon hızla 30 bin feet'e yükseldi ve buraya kadar uçuş gayet sorunsuzdu. Sikov geri döndü. ''Bir emriniz var mı albay?'' İş her şeyden önce gelirdi. En iyisi bir an önce yaşayıp atlatmaktı. Daha fazla vodka istedi. İhtiyaç duyacağını düşündü. Aslında duruma çok da yabancı olmasa da bu sefer hayal edebileceğinden daha kötü görünüyordu. Rapor kötü gitmiş bir operasyonla ilgiliydi. General Volkov bir grup IRA mensubunu Ferguson ve adamlarına darbe indirmesi için tutmuştu. Ama İrlanda Cumhuriyeti'nde Dramore'daki üstlerinde darbeyi indirip onları öldüren Ferguson oldu. Sanki bu yeterince kötü değilmiş gibi General Volkov ve iki GRU ajanı da yok olmuştu. Bu ancak bir anlama gelebilirdi. Bunun da ötesinde başbakanın köpeği olarak bilinen Harry Miller suikastını da ellerine yüzlerine bulaştırmışlardı ve ancak yanlışlıkla karısını öldürebilmişlerdi. En büyük şok da Volkov'un Usama Bin Laden'le bağlantısını sağlayan, sadece broker diye tanınan gölgelerin içindeki adamın da maskesinin düşürülmesi olmuştu. Onun İngiliz güvenlik hizmetleri görevlisi Simon Carter olduğu ortaya çıkmıştı. Lujkov gözlerine inanamıyordu. Carter'ı yıllardır tanıyordu. Carter'ın da ortalıktan kaybolduğunu söylemeye gerek yoktu. Miller'ın kız kardeşi Bayan Monica Starling'in de Dramore işinde rol oynadığı ortadaydı ve şimdi de Dillon'la ilişkisi vardı. Londra Büyükelçiliği'nde sayısı 24'ü bulan GRU ajanları onları birçok kez beraber görüntülemişti. Lujkov'un dönen başı için hepsi çok fazlaydı ama sayfayı çevirdi ve bir sonraki başlığın çözümler olduğunu gördü. Kendine bir vodka daha alıp okumaya başladı ve kendi adını gördüğünde midesi kalktı. Raporu birkaç kez okudu. Başbakanın bu konuda son kararı gibi cümleler gözünün önünde uçuşuyordu. Nihayet başlığı Alexander Kurbski olan son sayfaya geldi. Kurbski sıra dışı yetenekleri olan ülkesine savaş zamanı iyi hizmet etmiş bir adamdır. Bu yetenekleri tekrar mevcut durumda kullanmak devlete büyük yarar sağlayacaktır. Yine de karşı çıkması durumunda ilişikteki DVD ve ek bilgiler onu ikna etmeye yetecektir diyordu. Lujkov'un önündeki koltuğun arkasında küçük bir DVD ekranı vardı ve bilgiyi okuduktan sonra DVD'yi takıp çalıştırdı. Yalnızca 5 dakika kadar sürdü. Bittiğinde ekranı kapatıp DVD'yi çıkarttı. ''Meryem ana aşkına'' dedi sakince ve alnındaki teri hissetti. Bir mendil çıkartıp sildi. Sikov yaklaştı. ''Yiyecek bir şey ister misiniz albay?''
''Neden olmasın?'' dedi Boris Lujkov bitkin bir sesle. ''Neden olmasın?''
Zamanında indiler. Direksiyonda üniformalı GRU'dan bir şoförle bir limuzin bekliyordu. Sokaklar karanlıktı, buz tutmuştu. Hayalet şehir gibiydi ve kar yağıyordu. Küçükken annesi kara meleklerin kanatları derdi. Orada oturmuş Kremlin'in muhteşem girişinden arkadaki dar sokaklardan geçip düzgün bir bahçede durduklarında onu neyin beklediğini düşünüyordu. Girişin önündeki merdivenleri mavi bir ışık aydınlatıyordu. Kapı açıldı ve GRU üniformasıyla genç bir üsteğmen onu içeri aldı. ''Lütfen beni takip edin albay.'' Lujkov tüm kariyeri boyunca Putin'in dairesine hiç girmemişti. Korku ve hayranlık içerisinde takip etti. Birbiri ardına sıralanan kasvetli koridorlar, bezemeler nihayetinde daha süslü hale geldi. Duvarlarda altın çerçeveli yağlı boya tabloları vardı. Her şey durgundu. Ne bir ses, ne bir nefes vardı. Sonra sola döndüler ve geniş otomatik bir kapının iki yanında iki takım elbiseli kişinin yüksek sandalyelerde oturduğunu gördüler. İkisi de küçük bir masanın yanında sağ ellerinde makineli tüfek tutuyordu. Üsteğmen kapıyı açıp Lujkov'u geçirdiğinde ifadelerinde hiçbir değişiklik olmadı. O da çok hoştu. Lambrili duvarlar 17. yüzyıl tarzında boyanmıştı. Yine o dönemin ağır yaldızlı mobilyalarıyla döşenmişti. Odada karşılıklı duran muhtemelen bir zamanların mütevazi çarlarının portreleri, ortada da büyük süslü bir masa vardı. ''Çok güzel'' dedi Lujkov, ''büyüleyici.''
Burası General Volkov'un özel ofisiydi, dedi Teğmen.
Geçmiş zamanın kullanılması Lujkov'un endişelerini doğruladı. Başbakan birazdan sizinle olacak. Kendinize bir içecek alın.
Üsteğmen çekildi ve Lujkov belli belirsiz bir şaşkınlıkla büfede duran şişe ve içindeki vodka ile buz kovasının olduğu yere ilerledi. Şişeyi açtı, bir bardak doldurdu ve içti.
Her şey güzel olacak diye mırıldandı. Sadece bu düşünceye tutun.
Kapının arkasındaki duvarda gizli bir kapı açılıp Vladimir Putin içeri girdiğinde elinde bardakla döndü.
Yoldaş, başbakan, diye kekeledi Lujkov.
Çok demodesiniz albay, oturun, zamanım kısıtlı.
Oturdu ve Lujkov karşısına geçti. Raporumu okudunuz.
Her kelimesini.
General Volkov'u kaybetmemiz büyük bir trajedi. En değerli güvenlik danışmanım.
Yeri doldurulabilir mi yoldaş başbakan?
Yapabildiğim kadar kendim halledeceğim. Ama sahada güvenli ellere ihtiyacım var. Özellikle de Londra'da. Şimdi sen direkt olarak bana rapor vereceksin. Kabul ediyor musun?
Bu benim için onurdur, diye kekeledi Lujkov.
Günden güne Londra istihbarat konularında en çok tökezlediğimiz yer haline geliyor. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bu insanlar Ferguson, Dillon, onların Londra çeteleri, Salter'lar, onlar hakkında ne düşünüyorsun?
Londra çetesi sadece kendine sadık olan türden yoldaş başbakan. İngiliz bayrağına büründükleri ve durmadan kraliçeyi övdükleri halde onları işe alan benim.
Bu Miller aniden en büyük oyuncu haline geldi. Sence onu Carter'ın yerine getirirler mi?
Bence o işi istemiyor. Lord Arthur Tilsey'in o işe getirilmesi daha muhtemel. Yıllar önce o görevde çalışmıştı ve karşılığında soyluluk unvanı aldı. 72 yaşında ama hala çok keskin ve Ferguson'la eski dostlar. Geçici bir süre de olsa işi verirler.
Ya Miller'ın kardeşi, Bayan Starling, sence Dillon'la ilgili bu konuda bir şey var mı?
Olabilir.
Putin başını salladı.
Pekala, İngiliz sistemindeki en yüksek güvenlik seviyesindeki bu grubun içine sızmamız gerektiği belli. Benim önerimi okudun, ne düşünüyorsun?
Alexander Kurbski, harika fikir yoldaş başbakan. O çok adı kötü şöhretli biri.
Kesinlikle. Soğuk savaş zamanlarındaki gibi iltica eder. Kim ondan şüphe eder ki? O bu iş için biçilmiş kaftan. Birleşmiş Milletler onu New York'taki bir toplantı için davet etti. Bayan Starling de orada olacak. Kurbski'nin tek yapması gereken ona yaklaşıp cazibesini kullanmak. Muhteşem bir yetenek, çok süslü bir savaş kahramanı. Şık kıyafetler, işlerin yolunda gitmemesi için hiçbir sebep yok. Starling bir anahtar. Ağabeyiyle, Ferguson'la ve şimdi de Dillon'la olan bağlantıları her şeyi mümkün kılıyor. Eğer bilgiyi arkadaşlarına verirse Paris'i düşünecekler ve tüm hazırlıklara başlayacaklar. Bundan eminim. Ama Lujkov, Kurbski'nin Paris'teki GRU korumalarına sakın bir şey söyleme. Kaçışı İngilizlere her zaman gerçek görünmeli. Eğer korumalar doğru yoldan saparsa bu sonumuz olur.
Elbette, dedi hemen Lujkov.
Sonuçta Kurbski ilticasının basına duyurulmamasını isteyecektir. Bunun için bir garanti talep eder. Aksi takdirde yapmayacaktır.
Sizce Ferguson ve adamları bunu kabul edecek midir?
Muhakkak. Çünkü İngiliz basınının nasıl çakal olduğunu bilir. Biz tüm bu olayları gizli tutacağız. Ama tüm güvenlik sistemlerimiz onu kurtarmaya çalışmak için hareketleri gözden geçirecek. Kamuya uzakta bir yerde çalışıyor denilecek, gözden uzakta. Herhangi bir sorun var mı?
Sadece şu, New York'taki gazeteci Igor Vronsky önerisi, yani Kurbski'nin onu temizlemesi.
Bir sorun mu var?
Hayır, dedi Lujkov hemen. Sadece acaba bu bir örnek teşkil eder mi diye düşündüm. Yani bu gibi şeyler onun gücünden bir şey eksiltir mi?
İngiltere kraliçesine suikast yapmasını isteseydim olabilirdi. Ama öte yandan daha cazip bir hedef ortaya çıkarsa kim bilir. Onun çok dert edeceğini sanmıyorum. Yeterince uzun zamandır ölüm işlerinde ve tecrübelerime göre bu hayatta gerçekten pek az insan değişir. Başka bir şey var mıydı?
Yani her şey onun bu planı kabul etmesine bağlı yoldaş başbakan.
Putin gülümsedi.
Bunun sorun olacağını sanmıyorum Lujkov. Aslında birazdan burada olur. Onu sana bırakıyorum.
Gizli kapının arkasında ortadan kayboldu. Birkaç dakika sonra Lujkov'un arkasındaki kapı açıldı ve Alexander Kurbski içeri girdi. Yanında GRU üsteğmeni dimdik duruyordu. Bir saat önce Kurbski askeri polis tarafından Kremlin'in arkasındaki aynı kapıya bırakıldı. Onu otelden almaya geldiklerinde içiyor olmasına rağmen Kremlin'in adı geçtiğinde ciddi işlerin olacağının farkına varacak kadar bilinçliydi. Köşede bir televizyon ve sandalyeleriyle ana ofisin yanında küçük bir bekleme salonuna götürüldü.
''Benim canım çabuk sıkılır, olay nedir?'' dedi.
Üsteğmen ona DVD'yi verdi. ''Bunu izle, ben birazdan gelirim.'' Kapıyı açtı ve durdu. ''Ben büyük bir hayranınızım.'' Kapı ardından kapandı. Kurbski kaşlarını çatarak DVD'yi inceledi, gidip yerleştirdi, bir paket sigara çıkardı, bir tane yaktı ve oturdu. Ekranda ışık yandı söndü, bir ses uzun bir sayı söyledi ve konu Tanya Kurbski, 17 yaşında, Moskova doğumlu dedi. Tanya'yı sevgili kardeşini hatırladığından daha farklı gördüğünde dikleşti dondu. Perişandı, saçları neredeyse sıfıra vurulmuş, yanakları çökmüştü. Ses bir mahkeme davasına devam etti. Bir gösteride 5 polis öldü, 7 öğrenci hüküm giydi ve vuruldu. Sonra bomba etkisi yapan haber geldi. Tanya Kurbski babası KGB albayı Ivan Kurbski sayesinde özel muafiyet aldı. İdam yerine cezası değiştirilemeyen hüküm olarak müebbet hapse çevrildi. Medeniyetten olabildiğince uzakta, Sibirya'daki Gorki karakolunda mahkumdu. Hala yaşıyordu, 36 yaşındaydı. Ardından ona hiç benzemeyen, zayıf, kaygılı, vaktinden önce yaşlanmış bir kadının fotoğrafı geldi. Ekran karardı, Kurbski yavaşça kalktı, DVD çıkarttı ve bir süre baktı, sonra dönüp kapıyı tekmeledi. Ardından kapı açıldı ve üsteğmen geldi. Korumalardan biri makineli tüfeği hazır halde bekliyordu.
''Kurbski, nereye gidiyorum?'' dedi.
''Beni takip et.'' Kurbski takip etti. Yan odada Lujkov'a baktı.
''Sen kimsin?''
Arkasında üsteğmen gülümsüyordu. ''Albay Boris Lujkov, GRU. Ben Başbakan Putin'in emirlerine uyuyorum. Kendisi şimdi çıktı, nasılsın?''
''Ölülerin yürüyebildiğini yeni öğrenen birine göre gayet iyiyim. Bir içki alırsam daha iyi olacağım.''
Dolaba gitti ve 2 kadeh vodka içti, sonra da küfretti.
''Hadi başla, eminim tüm bunların bir sebebi vardır.''
''Otur ve bunu oku.'' Lujkov dosyayı masanın diğer tarafına itti ve Kurbski okumaya başladı. 15 dakika sonra arkasına yaslandı.
''Ben gerilim romanları yazmam.''
''Gerilim romanı gibi durduğu bir gerçek.''
''Buna başbakan mı gönderdi?''
''Evet.''
''Kazancım ne olacak?''
''Kardeşinin özgürlüğü, tekrar hayata dönecek.''
''Bu da başka bir ödeme şekli. Gerçekleştirileceğini nereden bileyim?''
''Başbakanın sözü.''
''Beni güldürme, o bir politikacı. Ne zamandır politikacılar sözlerinde duruyor?''
Lujkov doğru noktaya parmak bastı.
''O senin kız kardeşin. Eğer bu sana bir şey ifade ediyorsa elinden gelen tek şey bu. Bu kadar basit. Hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir. Umutla yola çıkmalısın.''
''Canın cehenneme,'' dedi Kurbski. ''Onun da canı cehenneme.'' Ama sesinde başka seçeneği olmadığı bilen bir adamın çaresizliği vardı.
''Başka bir şey var mı?''
''Evet, Igor Vronski. Bu isim sana bir şey ifade ediyor mu?''
''Muhakkak. Lanet olası pislikle Çeçenistan'daydı ve benim birliğim hakkında bir hikaye yazdı. 5. Paraşüt Birliği Grubu, Kara Kaplanlar. Biz keşif koluyduk ve özel kuvvetlerdik. Gizli operasyondayken ön sıradan telsizle iletişim kurdu, ıslık çaldı ve Çeçenler bizi pusuya düşürdü. 15 iyi askerimiz öldü, kitabımda yazıyor.''
''Şimdi New York'ta gazetecilik yapıyor. Onu temizlemeni istiyoruz. Gerçekten iş için orada olduğunu kanıtlaman için.''
''Sadece bunun için.''
''Çeçenistan'da da belirli bir ün saldın, usturası cebinde. Başarılı bir keskin nişancı ve böyle işlerde uzmanlaşmış bir suikastçı. Yalnız kurt derler ya hani, en az 3 yüksek rütbeli Çeçen komutan da buna şahitlik edebilir.''
''Ölüler konuşabilse ederlerdi.''
İnsanlık Ölürken kitabındaki kahramanın hiç paraşüt geçmişi olmadığı halde siperlerin arkasına paraşütle atlaması hikayesi doğru mu? Gerçekten yaptın mı? Lujkov garip bir biçimde sıkılmıştı. Nasıl bir adam böyle bir şey yapabilir?
19 yaşında Afganistan cehenneminde çoktan öldüğüne, artık yürüyen bir zombi olduğuna inanan, eve gitmeyi başarabilen ve bir yıl sonra kendini Çeçenistan'da dizine kadar kan içinde bulan biri yapabilir. Ne isterse onu yapabilir.
Bunun hakkında düşünmem gerekecek, anladığımı sanmıyorum.
Kurbski güldü. Eski bir deyiş vardır. Açık bir mezara sakın bakma, kendini orada görebilirsin. O eski Soğuk Savaş casusluk kitaplarında her zaman bir denetimciden bahsedilirdi. O sen olabilir misin?
Evet, ben Londra Büyükelçiliği GRU Merkezi Başkanıyım.
Çok güzel, bunu sevdim. Çeçenistan'daki askerlik yıllarımın sonuna doğru GRU'ya geçmiş bir arkadaşım vardı. Yuri Bunin. Onu bulup bu işte yanıma verir misin?
Elbette olur.
Harika. Eğer işin yoksa buradan çıkıp bir şeyler yemeye giderim.
Harika fikir. Lushkov gidip Üsteğmen'e limuzin bekliyordur umarım. Otelime döneceğiz dedi.
Elbette albay.
Üsteğmen sonu gelmeyen koridorlarda onlara rehberlik etti.
Sonsuzluğa uzanıyor sanki dedi Lushkov. Kremlin büyüleyici bir yer.
Tam bir köstebek yuvası dedi Kurbski. İnsan burada kaybolur. Usturası cebinde biri burada işe yarayabilir.
Kapıya geldiklerinde döndü.
Belki başbakan bunu bir düşünmeli.
Üsteğmen'i merdivenlerden aşağı limuzine doğru giderken takip etti ve Lushkov içinde bir sıkıntıyla peşlerinden geldi. Takip eden 3 hafta boyunca işler şaşırtıcı derecede kolay ilerledi. Onu Moskova'nın dışında idman tesisleri olan bir GRU güvenli yerine götürdüler. Atış menzilinde Kurbski yetkili başçavuşun ona atabileceği her silahta becerisini ve uzmanlığını kanıtladı. Kurbski eski becerilerinin hiçbirini kaybetmemişti.
Şimdi bir GRU yüzbaşısı olan Yuri Bunin, Dublin'deki Rus Büyükelçiliğinde ticari ateşe taklidi yaptığı tek düzeliğinden kurtarıldı ve eski dostuyla tekrar birleşmenin sevincini yaşadığı Moskova'ya dönüp binbaşı olarak Londra'ya tayin edildi.
Kurbski Bunin geldiğinde onu sıcak karşıladı.
''Kilo almışsın seni pislik!''
Lushkov'a dönüp şuna bir bak, altın çerçeveli gözlüğü ve her zamanki gülümsemesi, yaşlanan bir melek gibi.
İşte biz Afganistan'dan ve Çeçenistan'dan beraber kurtulduk, madalyaları var dedi.
Tekrar Bunin'e sarıldı.
Bunin sen de meşhur oldun, insanlık ölürkeni 5 kez okudum ve hangisinin ben olduğunu anlamaya çalıştım dedi. Bir açıdan hepsiydi Yuri.
Bunin kızardı, aniden tedirginleşti. Neler oluyor diye sordu.
Sana bunu Albay Lushkov söyleyecek.
Lushkov özel bir görüşmede her şeyi açıkladı. Daha sonra Bunin Kurbski'yi subayların barında bir köşede buldu ve ona katıldı. Masada bir şişe vodka ve kırık buz içinde birkaç bardak vardı. Kendine bir bardak aldı.
Lushkov beni bilgilendirdi.
Ne düşünüyorsun?
Ben kimim ki Rusya Federasyonu'nun başbakanına karşı geleceğim?
Her şeyi biliyor musun kız kardeşime?
Bunin başını salladı.
Putin adına bir şey söyleyebilir miyim? Kardeşin olanlardan o sorumlu değil. Bu onun zamanından önceydi. O sadece bunu bir fırsata çevirdi. Hepsi bu.
Bu da bir bakış açısı. Peki Vronski?
Domuz herif. Fırsatım olsa boğazını ben keserim.
Sen de çok kibar bir adamsın.
Ben kibar bir adamım.
Anlat bakalım Yuri. Eşin nasıl?
Ah, Bunin duraksadı. Öldü Alex. Lösemiden.
Çok üzüldüm. Çok iyi bir kadındı.
Evet öyleydi. Epey oldu Alex. Kız kardeşimin çok tatlı 2 kızı oldu. Yani ben artık dayıyım.
Mükemmel. Hadi onlara ve New York'a içelim. Kadehlerini tokuşturdular. Ve kara kaplanlara huzur içinde yatsınlar dedi Kurbski. Biz galiba son kalanlarız.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 36.